Murat Özsoy'la Charles.
Fenomen Türk'te yeni bir haftaya başlıyoruz. Hocam çok yazan oldu Instagram'dan. Neredesiniz, yoksunuz, yayın mı yok falan diye. Malum sebeplerden. Keyfimiz olmadığı için. Sadece bizim değil, kimsenin, halkımızın da keyfi kaçtı bir anda. Keyif de değil yani, canımız sıkıldı. Özellikle velilerin, öğrencileri olan, çocukları öğrenci olan insanların canı sıkıldı. Neyse diyeceğiz. Yani hocam inşallah bundan sonra böyle şeyler tekrarlamaz.
İnşallah.
Yani biz de böyle çıkıp da burada makara kukara yapmayı da sevmiyoruz böyle zamanlarda. Keyfimiz olmadığı zaman yayının da keyfi olmuyor. Eğlence programıyız hocam. Bizim de ekmek parası işimiz bu. Ne yapalım, insanları eğlendirmeye çalışıyoruz. Ama öyle zamanlarda yokuz yani. Bunu da söylemiş olayım ama devam ediyoruz. Yani bu herhangi bir şekilde yayını bıraktığımız anlamına gelmiyor. Yeni bir hafta, hayırlı bir hafta olsun dileyelim, güzel şeyler olsun dileyelim ve güzel şeyler olması için de enerjimi yükseltmek için şarjı ateşliyoruz. Şarj başladı.
Murat Özsoy'la Şarj.
Hocam şimdi zaman zaman futbolda konuşuyoruz buradan. Futbol konuşuyoruz ya, geçenlerde bir yorum gördüm hocam Ekşi Sözlük'te. Diyor ki hiç anlamıyorlar ve utanmadan futbol konuşuyorlar şeklinde bir stand'ı bulmuş.
O kadar da değil canım.
Utanmadan dememiş de yani, hani anlamıyorlar futboldan demiş hocam. Bir kere şöyle, futbolu anlamadığımızı söylüyoruz baştan ama bir yandan da şunu da konuşalım. Şimdi ben bunu yediremeyeceğim kendime. Futboldan neyin de anlayacağım abi futbolun Allah aşkına?
Yani günceli çok takip etmiyor olabiliriz bu dönem, evet. Ama yani ben zamanında futbol oynamışlığım var.
Evet.
Hani
hala oyun halı sahada koşturuyorsun sen de hocam.
Hala koşturuyorum.
İzliyoruz
biraz,
da.
Biraz biliyoruz yani.
İzliyoruz taktik, da bir yandan. Şimdi
ben takip
şöyle,
ediyorum arada.
Ha, ediyorsun da. Aynen. Ben de arada bakıyorum falan. Ama yine de söylüyoruz yani, biz futbol yorumcusu değiliz diyoruz. Futbolda geyik yapıyoruz. Herkesin kahvede konuşulan geyiği yapıyoruz biz de. Ama futbolu anlayanların da şöyle bir egosu var hocam. Erkeklerde özellikle var bu. İşte mesela kadınları yıllarca şey diye ezmeye çalıştılar ya. Offside nedir? Offside bilmiyor. Ulan offside'i bilmiyor olabilir mi kadın? Bence kadınlar bizi eğiliyorlar. Yani şundan dolayı. Diyor ki erkek de bizden bir şey fazla biliyormuş gibi hissetsin. Kendini böyle erkek hissetsin. Vay be, ben de kadından daha iyi anlıyorum hayatta bazı şeylerden diye hissetsin diye. Kadınların bizi eğilemesi olduğunu düşünüyorum. Offside'dan anlamamaları. Yani şimdi kadın offside'dan anlamaz. Neyinden anlamaz? Offside nedir hocam? Nedir offside? Allah aşkına.
Durdu bir.
Anlaşılmayacak bir şey mi offside? Bir yani tane çizgi çekiyorsun abi.
Anlatırsan herkesin anlayabileceği bir
yani,
şey.
Yani hani yıllarca şunu yaptık ki hocam kadınla. Dizilerde bile bu saçma sapan komedi dizilerinde bile espri kaynağı
kadınlar
oldu.
Kadınlar anlamıyor değildir. Saçma bir, bir kural olduğu için belki.
Kadınlar saçma bulduğu için anlamıyormuş gibi yapıyor olabilirler. Bir de dediğim gibi bizim erkeklerin de bir şeylerden anladığını hissetmesini istiyorlar ki böyle bir kendimizi iyi hissedelim. Özgüvenli erkek seviyor kadınlar. Bizi de öyle eğiliyorlar diye düşünüyorum. Offside nedir ben sana söyleyeyim. Bir tane çizgi çekiyorsun. Evet. Tamam mı? O çizginin ilerisinde oyuncun varsa, atak yapan takımın oyuncusu varsa, evet, önünde de adamların arkasına düşmüşse, değil mi?
Evet.
Buna offside deniyor. Neden? Toplu çünkü bir avantaj evet, sağlıyorsun. Yani top pası adam atacağı anda sen defansın arkasına sarkmışsan çakkal gibi. Oraya evet, oraya sinmişsen.
Beleşçi olma diye.
Oraya pusmuşsan ki halı sahada da en çok atılan goldür offside golü.
Ben öyle çok golüm var.
Halı sahada biliyorsun
yatarım gol. Yatarım ileride atarım golümü.
Budur yani. Hani koşmak istemeyen adamların mesela göbeği vardır adamın. Offside'da evet, bekler yani. Hani bu onun şeyidir. Aslında futbolun parçasıdır offside'da yani. Dünya futboluna offside kaldırılsa diye tartışılıyor.
Hadi ya.
Öyle tartışılıyor,
yani?
Konuşuluyor yani.
Hep tartışılıyor
yani,
değil mi?
Evet. Yani offside böyle bir sanki çok anlaşılmayacak bir şeymiş gibi. Yani futboldan anlamıyorlar diye bize eleştirmiş. Anlıyoruz futboldan. Anlıyoruz. Ama mesela bu hafta sonu ben futbolda anladığıma pişman olduğum bir hafta sonu oldu.
Evet. Senin Fenerbahçe için.
Hocam. Onu az sonra konuşacağız. Fenerbahçe'nin matematiksel şampiyonluk ihtimali devam edeceğim. Bir matematik olimpiyatçısına sordum. Çok büyük bir hesap yaptı. Yaklaşık 7 saat falan bilgisayar destekli, yapay zeka destekli bir hesap yaptı. Fenerbahçe'nin hala matematiksel olarak bir şansı varmış hocam. Büyük büyük bir hesaplama. Az sonra bunu konuşacağız. Şarj devam ediyor.
Murat Özsoy'la Şarj.
Hocam bir Beşiktaşlısın sen galiba. Beşiktaşlı evet, olarak bir habere denk geldim. Beşiktaş'ın matematiksel olarak şampiyonluk ihtimali bitmiş.
bayağıdır bitmiş.
Hayır, yeni bitmiş.
Yani, tamamen bitti.
Evet. Ya demek ki matematik böyle bir şey. Her şeyin olabildiği bir dünya düşün. Yani atom teorisi gibi bir şey yani bu. Kuantum gibi bir şey. Her şeyin mümkün olabildiği, aynı zamanda mümkün olamadığı bir evren herhalde matematik. Beşiktaş'ın da matematiksel şampiyonluk ihtimali varmış. Şey gibi bu. Yani teyzemin amcam olmasının da matematiksel bir ihtimali var gibi bir şey yani. Hani kuantum matematiğinde Schrödinger'in kedisi gibi yani, bir kutunun içinde bir kedi var. Ölü olma ihtimaliyle diri olma ihtimali arasındaki hesaplamalar gibi bir şey. Fenerbahçe'nin de hocam varmış matematiksel şampiyonluk ihtimali.
Trabzonspor'un da var.
Var evet, ama ben mesela Fenerli olarak buna inanmıyorum.
Trabzonspor'a mı?
Fener'in.
Ha, Fener, ben de inanmıyorum.
Yani ben şöyle söyleyeyim, matematiksel olarak var diye iddia ediyorsa bir matematikçi şu an çıksın Instagram'dan yazsın biz dinleyen bir matematikçi, ama böyle en aşağı şöyle üniversitede falan hani kürsü seviyesinde olması lazım ki ben onu ikna olayım. Eğer diyorsa ki Fenerbahçe'nin matematiksel olarak şampiyon olma ihtimali var, ben matematiği bırakıyorum hocam. Ya Fener'i bırakacağım ya matematiği bırakacağım. Bu öyle bir durumdayım şu anda. O Çaykur maçı neydi hocam ya? İzlemediniz değil mi siz?
Ben üst komşumun çıldırmasını duydum.
Ya benim de duymuş olabilirsin. Ben ta Emirgan'dan bağırdı, sesim gelmiş olabilir yani. Hocam şimdi bir kere Fener maçı izlemek bir Fenerbahçeli için aslında hayatta olduğumuzu hatırlatan bir şey. Yani hayatta acı da var, adrenalin de var. Yaralanırız bazen, düşeriz, kalkarız. Bazen umutlanırız. Fenerbahçe'yi sevmek, hayatı sevmek de aynı şey aslında.
Beşiktaş da öyle, biliyor musun?
Beşiktaş yani... öyle mi hocam? Beşiktaş sanki bir süredir vazgeçmiş gibisiniz. Acılara alışmış gibisiniz ya, ve evet. Bence mutluluk orada yakalanıyor. Yani bir takım eğer %100 şampiyon olacağız biz diye yola çıkmıyorsa, ya biz saldık çayıra Mevlam kayıra, ileride bakarız, biz takımımızı seviyoruz, biz futbolu seviyoruz diyorsa onun taraftarı mutludur kardeşim. Eğer şampiyon olma ihtimalin varsa Fenerbahçe gibi, şu yaşadığımız şeyin adı hayat değil kardeşim. Yemin ederim bıktım ya. Hocam yani, bıktım ya.
Ama haklısın ya, sizin senelerdir böyle gidiyor değil mi? Bir
hocam bıktım ya. Hocam izliyoruz maçı, tamam mı? Şimdi golü yedik bir kere önce. Dedim ki tamam abi. Klasik Fenerbahçe. Bu bir şey yani, bu gerçek değil. Bu bir Fenerbahçe'nin dramı dedim. Bunu yaşarız biz dedim. Sonra biz bir gol attık. Sonra öne geçtik. Sonra hocam ben bir Fenerbahçeli olduğumu unuttum. İzlediğim takımın Fenerbahçe olduğunu unuttum. Bıraktım artık maç bitti diye. Dedim ki yemeğimi yiyeyim. Çünkü maç izliyoruz ya, heyecan var falan, hani bir şey, şampiyon olma ihtimaliniz var. Yemek yemedim yani, düşün. Ben dedim ki artık bitti, lay lay loy loy, ben yemeğime geçeyim derkene oradan içeriden bir ses, gol mol falandı filandı. Hiç bakmadım bile ne olduğuna. Biliyordum ki biz son dakika o golü yedik. Sonra baktım hocam, Ederson bir çıkış yapıyor orada.
Çok kötü bir çıkış o ya.
Yani çıksa bir türlü, çıkmasa...
Çıkmasa, yerinde dursa gol yok ortada.
Yok hocam, bence o değil. Bence bu Fenerbahçeli'nin dramı. Yani Ederson değil, bilmem ne Ederson da olsa. Gökçek ve Ederson'u da koysan kaleye.
Akıl tutulmasın.
O golü oluyor. Yeriz hocam. Ama çıkar, ama çıkmaz, ama yatar, ama düşer, kalkar. Biz o son dakika o golü yeriz. Yani futbolu bıraktığım an olabilir bu. Bak, ben bırakıyorum abi. Galiba futbolu bırakıyorum yani. Fenerbahçe'yi bırakmayacağım. İçimde bir yerde duracak. Ama futbolla ilgilenmemi bırakıyorum. Pek çok Fenerbahçeli benim gibi düşünüyor. Şampiyon olsak deli gibi mutlu olur muyuz bu saatten sonra? Oluruz tabii ki yani, şampiyonluk mutlu eder, ama yani şu dramı artık yaşamayalım ya. Vallahi billahi. Ya vazgeçelim bu işten.
Bunun üstüne gelirse güzel bir şampiyonluk olur ama.
Ne bileyim mutlu hocam ya. Ne bileyim hocam. Keyfimiz tadımız kaçtı. Bütün Fenerbahçeleri geçmiş olsun diyelim. Trabzonspor'un şampiyon olma ihtimali var mı başkanım?
Var gibi gözüküyor da sizin yenilmeniz gerekiyor full Galatasaray'la.
Biz
yani.
Yeniliriz, sorun yok. Biz
Galatasaray'ı yenmeniz lazım.
Bizim yenilmemize bakıyorsa Trabzon şampiyon arkadaşlar. Ben burada ilan ediyorum. Hayırlısı diyelim. Futbolu bırakıyorum ama kesin kararlı.
Murat Özsoy'la Charles.
Hocam bir araba markası var elektrikli. Adını
meşhur,
vermeyeceğim.
Meşhur olan mı?
Evet, meşhur olan. İşte
ben de vermiyorum adını.
Şeyin arabası ama, biliyorsunuz yani bu deli bir tane manyak var ya.
Elon.
Ha, onun arabası. Hocam geçenlerde YouTube'da rastladım. Doğan Kabak videosunda rastladım. Bu arabanın normalde biliyorsun normal ülkelerde, yani trafiği normal olan ülkelerde, bizim gibi karman çorman olmayan ülkelerde bir özelliği var. Sürücüsüz otonom sürüş. Tam otomatik.
Buraya gelmeden galiba onu kaldırıyorlar. Öyle bir şey yok Türkiye'dekilerde.
Yani buraya gelmemesi gerekiyor diye düşünüyorduk biz.
Gelmiş mi?
Şimdi hocam şöyle, arabayı çağırıyorsun telefondan. Kalkıyor araba, geliyor. Seni alıyor bir kere bir yerden. Gideceğin konumu yazıyorsun. Kameraları var her yerinde. 3 boyutlu falan böyle analizi var. Harita çıkarıyor. Bilmem ne yapıyor. Duruyor, kalkıyor, frene basıyor, yavaşlıyor. Önüne yaya atladı, ona göre tepki veriyor. Sağa giriyor, sola giriyor, sinyal yakıyor falan. Yani normalde bizim sürücülerimizin yapmadığı her şeyi yaparaktan insan gibi, insanoğlu insan gibi araba kullanıyor bu arabalar sözde. Fakat hocam bazı ülkelerde, Türkiye gibi, Pakistan gibi, güzide trafiği olan ülkelerde, Hindistan gibi,
Mısır
gibi trafiği çok böyle gözde trafiklerde bu özellik devre dışı. Yakında gelecek falan diyorlar da, o ancak bizim trafiğimizin düzelmesi ihtimalinde gelir. Yani yolun ortasında birinin durup ya da ne bileyim birilerin kavga etmediği, işte aniden motorcuların sağdan soldan fırlamadığı trafikte olur diye düşünüyordum ben. Doğan Kabağ'ın videosunda şöyle bir şey rastladık hocam. Bir vatandaş bu arabanın bu sistemini, bu FSD mi diyormuş? Ne diyorlar? FSD, evet. Otomatik, yani full otomatik, bilmiyorum FSD'nin neyin açılımı olabilir FSD?
Hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim
full
yok.
Self drive falan mı acaba?
Olabilir.
Neyse, bu özelliği hocam hackleyerekten bir cihaz takıp aktif hale getirmiş. Yani Türkiye'de yasak olan, çalışmayan, kapalı olan sistemi devre dışı bırakmışlar. Çalışıyor olmuş. Yani Türkiye'de arabaya biniyorsun, konumu giriyorsun, gidiyor. Ve Doğan Kabak da bunu en böyle saçma trafiği olan yerlerde deneyeyim diye Maslak Otosanay denemiş. Maslak Otosanay biliyorsun, oradan araba çıkar, buradan araba girer. Orada denemiş ve araba hocam gayet güvenli bir şekilde kazasız belasız gideceği yere ulaşmış.
Çok iyi mi?
Yani iyi gözüküyor. Ben şaşırdım.
Düzenleme yapılmış mı bununla ilgili?
Tesla'da böyle şeylere uyandı. Muhtemelen Doğan Kabağ'ın videosu ses getirdi. Çünkü bayağı da izleniyor. Tesla'da buna uyandı hocam. Dünyanın çeşitli yerlerinde yapılan bir şeymiş bu. Bir güncellemeyle bu olayı da imkansız hale getirmiş.
Hacklenmiyor artık.
Yani hacklenmiyor şimdilik. Yani muhtemelen iki gün sonra yeni bir şey çıkarırlar.
Bir daha kırarlar bence.
Evet, çünkü bu elektronik arabaların böyle bir şeyi var. Yani bu bir yazılımla güncellenen bir arabadan bahsediyoruz.
Evet.
Yani benim bu arabamı... arabayı biri hacklese o zaman.
Gidebilirdi araba.
Sen eve gidiyorken bir anda kendine Bodrum yolunda bulabilirsin.
Aynen öyle hocam.
Yani şöyle eve de şöyle bir açıklama yaparsın. Hacklendi.
Araba hacklendi aşkım. Aslında çok iyi bir fikir, biliyor musun? Hayatım, ben Bodrum'dayım şu an. Ne işim var Bodrum'da? Ya benim arabaya güncelleme geldi de bilmem ne oldu falan filan diye tıraş yapabilirsiniz. Ya ben anlamıyorum. Güncelleme ile araba hocam enteresan değil mi ya? Her şey gelir bir başına demek ki yani, gerçekten.
Ya ben güvenemem gibi geliyor.
Hacklenebilir bir araba yani.
Ben bir film izlemiştim. Filmde o markasını söylemediğimiz araçların hepsi o dediğimiz şekilde hackleniyor ve hepsi kaza yapıyor. Aynı yola gidiyorlar. Hepsi
vallahi bir şey söyleyeyim mi?
Birikiyor. İnsanlar ölüyor.
Onun gerçek olma ihtimali çok yakın. Çok evet. Çok ufak bir ihtimal yani. Hani şey, yüksek bir ihtimal yani. Küçük bir pürüz var sadece arada. Bilmiyorum ne kadar güvenilir bu arabalara. Ama tabii ki gönül ister ki madem böyle bir teknoloji var. FSD, otomatik sürüş. Keşke burada da olsa yani, rahatlık olur hocam. Yani seni evden alıyor, yayılıyorsun arkada, oturuyorsun. Kitap okuyorsun. O sırada Kadıköy bilmem neden bir çıkıyorsun hocam. Vurdurup Levent'e geliyorsun trafikte. Olabilir mi? Olabilir.
Evden çağırıyorsun mesela. Bu arabasız mesela, çıktın sabah.
Aynen. Geliyor, seni alıyor, götürüyor, bırakıyor falan. Git çocuğu bırak diyorsun okula, gidiyor. Ne kadar güveniriz tabii böyle bir şeye. Bir yazılımsal bir şeye ne kadar güveniriz bilmiyorum ama. Yasaklanmış, gözünüz aydın.
Murat Özsoy'la Charles.
Az önce kendi kendine giden arabaları konuştuk hocam. Şimdi de başka bir özellik konuşacağız. Bir Çin otomobil firması, biliyorsun Çinliler bu ara peynir ekmek gibi araba üretiyorlar. Yani oyuncak gibi hocam, sürekli bir araba markası çıkıyor Çinli. Ve bakıyorsun gayet konforlu ve teknolojik gelişiyor, gözüküyor. Hocam bir araç firması Çinli. Arabanın içinde, yani araç içinde bir tuvalet sistemi için patent almış. Yani evet.
Sürücü koltuğundayken mi?
İnşallah öyle değildir yani. Bilmiyorum, bilmiyorum kim bunu ister. Hocam şimdi şöyle, arabanın içinde bir sistem var. Bu sistem koltuğun altına raylı bir mekanizma ile yerleştiriliyor galiba.
Yakıta mı dönüyor acaba?
İşte ona baktım ben de, onu merak ettim yani. Hani ne olacak bunlar diye. Şimdi hocam bu raylı mekanizmayla bir tuvaletin arkadan geliyormuş, klozet gibi bir şey. Nasıl oluyor hiçbir fikrim yok. Burada bir resim var ama bu örnek bir resim anladığım kadarıyla. Fan ve egzozla da oluşabilecek kokuları daha tahliye ediyormuş. Osura gidebilirsin yani trafikte. Enteresan bir şey hocam. Atıkların biriktiği bir sistem varmış. Biliyorsun bu karavanlarda falan da var, teknelerde de var. Böyle bir kartuş sistemi. Arabanın içinde... bu yani, bilmiyorum şimdi gülüyoruz ama bir yandan da
kenara çekmek gerekiyor mu, sürüş halindeyken yapabiliyor muyuz?
Zaten sürüş halinde yapabiliyor olman bence özellik, çünkü kenara çeksek yol kenarına da yapabiliriz bazı durumlarda. İstanbul trafiğinde mesela çok büyük sorunlar yaşıyor insanlar. Tabii ama mesela bazı yerlerde, mesela çok yoğun trafik olan yerlerde trafik dağıldıktan sonra ben şey görüyorum, pet şişeler görüyorum yerlere atılmış. Yani vatandaş yapıyor abi bir şey. Yani
trafikte yanındaki arabada birini ıkınırken görmek.
Değil
yani
mi?
Taharet musluğu.
Ya bu taharet musluğu olabiliyorsun. Dünyada da çok olmayan bir şey. Ama onu taktırırlar. Sanayide gidersin taktırırsın yani. Hani buraya tabii kadar geldikten sonra. Arabanın içinde hacetini gidermek. Yani bilemedim ya. Bilemedim yani nasıl bir duygu. Dışarıdan nasıl gözükürüz mesela.
Arabada biri varken mesela.
Arabada biri varken mesela nasıl olur?
Köprü trafiğinde sarmaz mı ama, tam köprüdesin.
Evet, oralar için faydalı zaten. Evet. Mesela iki arkadaş beraber gidiyorsunuz. Sen sete ben de sonra. Hani O da enteresan. Bilmiyorum ya. Bunu tabii şey de çalışıyorlarmış hocam bir yandan. Katı atıkları kurutan ve sıvıları da buharlaştıran bir çözüm de düşünüyorlarmış. Yani herhalde şeyimizi katı abdestimizi ani soğukla şoklayıp onu aniden ısıtıp pudra haline getirip arkadan pıtır pıtır dökmek gibi bir sistem. Yani gülüyoruz ediyoruz ama Çinliler harbiden bak oturmuş çizmiş. Hocam mangal gibi bir şey var burada bak. Çizmişler yani koltuğun altına geliyor. Sen böyle yavaşça salıyorsun, gönderiyorsun, durduğun yerde de çıkıp boşaltıyorsun. Olur mu? Olacak gibi gözüküyor. Yani Çinliler bizim şeyimizin rahatlığında düşünüyorlar. Buraya kadar geldi. Teknolojinin geldiği son nokta artık. Daha neler göreceğiz acaba bakalım.
Murat Özsoy'la Charles.
Hocam bir vatandaş 37 yıldır gittiği her konserde ki 10 binden fazla konsere gitmiş bu konser manyağı bir vatandaş. Bütün konserleri 89 yılından beri ses kayıtlarını, görüntü kayıtlarını gizlice çekiyormuş ve arşivliyormuş. Gizlice dememize gerek var mı? Yok, konserde çekim yapmak yasak mı? Yasak değil.
Profesyonel kamerayla yasak yazıyor ya böyle konser
biletlerinde
falan.
Hocam bu Kurt Cobain'den başlamış 89 yılında Chicago'da bir kulüpte. Oradan başlamış bugüne kadar bütün kayıtları arşivlemiş, çekmiş, çekmiş, çekmiş. Bana göre bir ziyanlık. Yani 39 senede 10 bin konseri izlememiş bu adam yani. Kameraya çekmiş. Yazık günah değil mi ya?
Gerçekten.
Ben anlamıyorum ya. Geçen bir
kötü
konser...
de olur onların.
Evet ya, bir de o zaman 89'da neyle çekeceksin abi? Tahtayla mı çekeceksin? Neyle çekeceksin yani? Sesleri de berbat. Sesler geliyordur oradan berbat. Ben geçen bir konsere gittim hocam cumartesi akşamı. Bu Ankara Echoes diye bir grup var.
Evet.
Onun konserine denk geldik. Orada da mesela adamların zaten iki tane şarkısı var böyle çok favori. Yani bu arada bayağı 50 tane falan şarkı yapmış bu adamlar.
Yapay zekayla.
Ya öyle mi bilmiyorum nasıl yaptıklarını. 5-6 aydır yok mu abi bu grup? 50 tane şarkı yapmışlar ve millet ezbere biliyor şarkılarını. Şaşırdım. Bayağı demek ki ulaşmış bir şekilde insanlara. Ama mesela benim bildiğim iki tane şarkıları var bunların işte. Onu gördüğümden beri.
Dinlediğinle sahnedeki performans arasında sound farkı.
Alakası yok
mi?
Bambaşka bir
bambaşka
şey.
Bambaşka
evet ben sahneyi beğenmedim açık konuşayım evet. Yani dinlerken farklıydı. Sahneye çok uygun değil. Bence yaptıkları müzik.
Aslında
yani,
uygun ama senin o dinlediğin sound çok başka bir şey olduğu için
evet,
onu orada
aynen.
Çıkartabilmek.
İşte o sound'u sahneye uygun bir şey yapmışlar. Evet. O da benim dinlediğim müzik değil. Yani o duyup beğendiğim müzik o değil. Ya bilmiyorum seven var sevmeyen var. Ama o iki şarkıda herkesin telefonu elindeydi. Herkesin yani. Hani konserin tamamında da çoğu insanın telefonu elindeydi. Bayağı dik bir ekrandan konser izledi insanlar abi. Yazık geliyor hocam bana para vermişsin konsere gelmişsin.
Yani
gözün kulağın yok gibi telefona bakıyorsun.
Aslında böyle keşke öyle kurallar gelse değil mi?
Bilmiyorum
cep aslında. Cep telefonu çekim yapmak yasak.
Yani kural da gelse gelmese bile insanın kendisi de bunu yapmaması lazım. Yani şöyle ben bir story'de bir arkadaşım paylaşsa onu izlemekle telefon ekranından izlemek bilmiyorum hocam benim aklıma gelmiyor yani. Güzel bir şarkı varsa benim sevdiğim bir şarkı varsa bir müzik grubu varsa kalkıp da telefon ekranından dur lan şunu çekeyim diye. Ben ya da arkadaşımı çekerim. Arayayım. Görüntülü arayanlar var arkadaşların. O dinletiyorlar.
Evet. Enteresan.
Ha şu olur mesela. Adamın son isteğidir hocam o. Son arzu. Ve yoğun bakımdadır hocam. Telefonu gösteriyorlardır. Hemşire telefonu vermiştir eline. Tamam arayalım dinlesin. Ama bu benim müzik zevkimden feda etmek gibi bir şey geliyor bana.
Evet orada kendini kaptırmak varken.
Evet izleye. Yani bana gelmiyor telefondan izlemek. Bu abimiz de 39 yıldır 10 bin konserin kaydını almış. Neresine soksun şimdi bilmiyorum onu. Arşivlesin yani bir dolaplara falan.
10.000 konser bayağı iyi bir rakam
evet.
Bu arada.
Ama 10.000 konsere gidip 10.000 konserinde kaydını almak
kaç tane konser seyretmişsindir?
Ben mi? Taş çatlasın 50 falan ya kaç olacak? 50 bile fazla dedim bence ben. Bilmiyorum ki kaçtır? Bir, normal bir insan ömründe kaç konser izler hocam?
Yani...
Ben geçen sene 4 taneye falan gittim.
Değil mi? Benim aynen. De o zaman 50 fazla ya. 30 tane. Yani şey saymazsak.
İkisiyle birlikte gittik zaten.
Festivalleri falan saymazsak. Orada çünkü izliyoruz arka arkaya grupları ama öyle hani festivallerde bir konser sayalım mesela. Benim 30 tane falandır herhalde ya.
Çok garip.
O zaman biz yaşamıyoruz. Az gidiyoruz konserler. Hocam bu yaz bayağı bir konser festival var. Takılalım biraz. Bizim radyonun sponsorluğunda konserler varsa beleşte gidelim hocam. Şarjdayız.
Murat Özsoy'la Şarj.
Fenomen Türk'te trafik saatinin bir saatini yedik bitirdik. Bir saat daha trafikte şarjdayız. Şarkı, türkü, muhabbet dayayacağız. Enerjilerinizi yükseltmeye çalışacağız. Bir saat daha hiçbir yere ayrılmıyoruz. Şarj devam ediyor.
Murat Özsoy'la Şarj.
Hocam İstanbul Valiliğinden bir duyuru. Beklemiyorduk diyeceğim ama bekliyoruz artık. Bu sene çok şey bekledik. Hocam yarın salı akşamı yani. Diyor ki kuvvetli yağış ve dondurucu soğuk kadar mı?
Ne diyorsun ya?
Nisan ayındayız. İstanbul Valiliği. Valiliği soru tutacağımışım değil mi? İstanbul Valisi uyuyor mu kardeşim? Bu nasıl havalar diyecek oluyorum. Nasıl ya valilik? Nasıl oluyor hocam, böyle mi? Gerçekten bu mu?
Ya anlık baktım, yarın yağış gösteriyor da.
Vallahi abi valiliğin suçu yok tabii ki bu durumda. Valilik duyurusunu yapmış ama öyle diyor hocam. Çarşamba günü özellikle mevsim normallerinin 4-6 derece altına düşecek diyor. Salı akşamına diyor uyarı veriyor hatta, yani yarın akşam için kuvvetli yağış ve soğuk diyor. Kış soğukları diyor hocam, nasıl olacak böyle
i̇yidir,
ya?
İyidir iyidir ya, yaz. Son yağmurlar ya.
24 Nisan günü ama cuma günü mevsim normallerine geleceğiz diyor ki, artık zaten gelmiyorsa kapatıp gidelim bence.
Bahar
yani bitti. Eğer Mayıs'ta da biz bu havaların sıcağını ya, şeyini göremeyeceksek gidelim.
Nisan dedim, böyle güzel hafif bir ılık hava, değil mi, çiçek kokusu.
Evet.
Böyle olmalı değil mi?
Bunları bekliyorduk. Hocam şimdi ben şeye üzülüyorum ya. Mesela şimdi benim binanın yanında çok güzel ağaçlar açtı. Şıkır şıkır böyle pırıl pırıl. Pembe pembe, beyaz beyaz, sarı sarı çiçekleri var. Şimdi bu yağmurla gelecek, kupkuru olacak yine ağaçlar. Çırılçıplak olacaklar yani. Bir rüzgarda gidecek ya.
O fena olur.
Evet yani baharı bir türlü getiremedik artık biz mi? Eskiden mesela Romalılar ya da işte pagan inançlı olanlar biz tanrıları kızdırdık mı diye düşünüyormuş. Biz bir nane yemiş olabilir miyiz acaba? Onu düşünelim yani. Allah'ın gücüne gidecek bir şey yapmış olabilir miyiz? Bilmiyorum, bu havalar bir türlü ısınmadı. İnşallah olur. Yani inşallah baharı da görürüz. Bir yandan da baharın gelmesinin hoş da olmayan durumları oluyor tabii ki bir yandan. Mesela pazar günü şöyle bir dışarı çıkayım dedim hocam. Arabayı zaten bir çıkmam mümkün değil Emirgan'dan. Tabii. Mümkün değil yani.
Sahilde olmuştur hemen.
Arabayı kıpırdattığın anda o 5 santim boşluğa başka bir araba sokuyor hemen kafasına. Oraya park etmeye çalışıyor. Öyle bir durum. İnanılmaz bir trafik, kapının önünden başlayan sahile kadar giden inanılmaz bir trafik var. Sahile indiğimde de duran arabalar görüyorum. Artık böyle seyyar çaycılar arabalara çay servisi yapıyor. Yani bir sahil aktivitesi İstanbul'da arabanın içinde durmak. Hocam pazar günü mesela hava güzel olduğunda yapabilirsiniz.
Sahilde yolda
sahilde duruyorsunuz. Yani yer kapan kazanıyor. En iyi yeri kim kaparsa mesela. Erken çık, daha iyi bir yer kap sahilde. Çünkü gitmek mümkün değil. Duruyorsun. Çayını çorbanı evden getirebilirsin. Varsa yaprak sarmasıdır, börektir, bilmem nedir, onları yanında getirebilirsin. Bir de kabriyo bir araban varsa mesela üstü açık, çok şanslısın. Yani düşünsene Boğaz'da durmak, değil mi? Arabayla durmak çok güzel bir şey. O yüzden bilmiyorum yani havaların iyileşmesi. Gerçi bir yandan şöyle, havaların ilk iyileşmelerinde yani böyle yeni başladığında havalar güzelleşme, o zaman bu trafik çılgınlığı başlıyor. Yani biraz otursa, insanımız kanıksasa artık havalar güzel. Yazın, artık pazar günü delirmek gibi, delirmiş gibi koşmak zorunda değiliz sahile. Dediğimiz anda o kadar trafik olmayacak.
Sıcak oluyor ya yazın, bir de gündüz çıkmıyorlar ama akşamüstü trafik evet. Oluyor.
Bilmiyorum hocam yani iyi mi kötü mü ama yarın akşama dikkat edelim. Çok aşırı derecede yağmur geliyormuş ki valilik uyarısını yapmış. Dikkat.
Murat Özsoy'la Charles.
Hocam bazı besinleri buzdolabına koymak özellikle pişmiş şeyleri zararlı olabiliyormuş. Geçenlerde benim bir arkadaşım, ben biliyorsun tavuklu pilav bağımlısıyım.
Evet.
Yani tedavi görüyorum ama bir türlü iyileşemedik. Haftanın 3 günü spordan çıkıp tavuklu pilav gömmek gibi.
Sporcunun şey an...
Evet. Evet hocam, tavuklu pilav gömmek gibi bir hastalığım var. Allah kimsenin başına vermesin. Ona da tavuklu pilav getirdim bir gün. O da bu tavuklu pilavı yememiş. Olduğu gibi dolaba koymuş. Ertesi gün yemiş. Hocam sen bir zehirlen.
Hadi ya.
Bir mideyi boz. Bir cırcır ol. Evet hocam, mide zehirlenmesi yani bayağı. Artık tavuktan mı pirinçten mi? Bunu yapmamak lazımmış. Yani pişmiş ve karışmış şekilde herhalde olduğu için, bilmiyorum bunu teknik olarak neden. Hocam bayağı 4-5 gün kendine gelemedi.
Acaba şey yapmış olabilir mi? Önce dışarıda bekletti bayağı
muhtemelen
bir süre.
Zaten tavuklu pilav dışarıda bekliyor önce bayağı bir süre.
Direkt dolaba atmak da olmayabilir o.
Öyle mi?
Evet.
Hocam bazı sebzelerde de varmış mesela bu. Hiç benim bilmediğim şeyler. Mesela patatesi buzdolabına koymaman gerekiyormuş.
Tabii o dışarıda saklanır, soğanda.
Evet, patates serin ve karanlık yerlerde ama havadar bir dolapta ya da kilerde saklanırmış. Evet, yoksa tabii. Kanserojen üretebilirmiş patatesler. Olabilir. Hocam. Mesela soğan.
Sarımsak, soğan, evet.
Öyle mi? Bak benim sarımsakla dolapta mesela şu an.
Ciddi misin?
Buzluğa evet. Atsan daha iyi dolaptan.
Hayır, direkt şeyde dışarıda bir yerde böyle sepetin falan olacak orada.
Allah Allah hocam. Evet, soğan da mesela küf ve çürüme yaparmış soğanda. Buzdolabına tabii. Koymamak ve soğuk ortamdan özellikle uzak tutmak lazımmış soğanı.
Bazı pişmiş yemekleri de o gün yani ıspanak mesela evet. Bir kere şey yapacaksın.
Öyle
bir
mi?
Daha ısınmaz falan diyorlar.
Allah tabii. Allah. Ya ben mesela sarımsakları dolaba koymuştum en son.
Koyma.
Onun içinden bir sarımsak daha çıktı. Onun onun sarımsağını yiyorum şu an. Yeşillendi, filizlendi.
Yemeyeceksin onu işte.
Oradan bir sarı, ama ben yeni sarımsağı yiyorum. Yani o filizi yemedim. Filizden çıkan yeni sarımsağı yiyorum hocam şu anda. Tehlikeliymiş demek ki. Domates.
Ne?
Domates dolapta duruyor benim mesela domateslerim.
Benim de hep.
Hocam domatesler de oda sıcaklığında ve ama güneşten uzak bir tezgahta durması gerekiyormuş. Yoksa
lezzetini daha iyi koruyor. Hocam.
Evet, lezzeti gidermiş, samanlaşırmış, besin değeri kaybolurmuş domateslerin.
Aynen.
Zaten domatesler saman gibi olduğu için evet, şu an
ya
Türkiye'de.
Abi manav da dışarıda saklıyor ya bunların hepsini.
Evet ama hani manav satıyor diye ben onu birkaç gün yiyeceğim ya hani o anlamda düşünüyorum. Bak sarımsakta hocam botulizm riski taşıyormuş. Botulizm.
Neymiş o?
Vallahi ne bileyim botulizm riski diyor ya. Risk olduğuna göre iyi bir şey değil. Bir bakteriymiş hocam botulizm. Ve çok tehlikeli bir bakteriymiş. Şaka değil, gerçekten bunu koymayın
dışarıda
diyor.
Tutuyorum beni.
Haftalarca da dururmuş yani, bozulmazmış sarımsak dışarıda.
Tabii.
Ben bunu bilmiyordum. Bal mesela, balı dolaba koymam.
Yok, yok. Koymayız.
Kristalleşir, bozulur zaten. Bu. Avokado.
Dışarıda durur.
Allah Allah. Durur. Allah Allah.
Buzdolabının içinde kararıyor.
Bak diyor ki olgunlaşana kadar oda dışarı sıcaklığında kalacak. Evet. Buzdolabında belki bir maksimum bir iki gün diyor. Zaten ondan sonra kararıyor, evet. Tabii. Bozuluyor. Muz.
Muz da direkt muz kararıyor.
Dışarıda. Şimdi patladık.
Niye?
Bak hocam ben muzlarla ilgili şöyle bir şey keşfetmiştim. Muz alıyorum. Muz poşetin içinde, kapalı poşette satılıyor ya İtalyan muzlar bazen. Vakumlu gibi.
Evet.
O şekilde dolaba koyarsam ben muz yeşil aldığım zaman muz uzun süre dayanıyor. Ben de şimdi her gün muz yediğim için stokluyorum dolapta. Ve dışarı koyduğum zaman çabucak şey oluyor.
Sararıyor.
Kararıyor. Evet, yumuşuyor.
Aynen.
Eğer poşetinden açmazsan, poşetin içinde ise dolapta kararmıyor. Çıkardığımda kararmaya, olgunlaşmaya başlıyor. Hmm. Ama diyor ki muz da soğuk havada
hep dışarıda tutuyoruz.
Durmamalı diyor uzmanlar.
Muz çok sıkıntı.
Zehirleniriz. Zehirleniriz. Bilip bilmeden bunları yiyoruz arkadaşlar. Bakın bilgileri ben vermiş oldum. Bunlara dikkat edelim.
Murat Özsoy'la Şarj.
Geldik şarjımızın yemek köşesine. Yemek konuşacağız. Hocam yemek konusunda cahil miyiz acaba? Hep bak son zamanlar içli köfte, dürüm, bilmem ne, tavuklu pilav, ne kadar mütevazı bir yemek sohbetimiz oluyor ya bizim.
En çok sardığım bu ara yemeği söyleyeyim mi?
Ne? Ramen. Ramen mi?
Evet.
Ramen dediğin bu noodle işte, erişte.
Çok iyi, çorba işte, tavuk suyu.
Çorbamsı mı oluyor? Biraz evet, sulu oluyor
tavuk
değil mi?
Tavuk suyu, Japon içinde işi, noodle. Japon işi.
Peki onu sen kendin mi yapıyorsun yoksa şöyle 5 liralık alıp da içine su koyup da kanserojen mi yiyorsun?
Evimin orada bir yer buldum ve acayip uygun ve acayip lezzetli. İçine işte böyle Japon usulü ajitama yumurta koyuyorum.
Bak öyle olur.
2 tane yumurta koyduruyorum.
Yumurta olmaz ya.
İçinde
ne?
Abi çok iyi yapıyorlar.
Ya gözünü seveyim yumurta.
Çok iyi.
Abi yapma ya, yumurta olmaz.
Ama
ya.
Hayır, yumurtayı böyle bütün koyuyorlar. Sen istediğin kadarını yiyorsun, devam ediyorsun. Bir yumurta atıyorsun ağzına, bir noodle atıyorsun. İşte bir tavuğundan atıyorsun.
Hocam ne diyorsun ya?
Suyundan yumurta içiyorsun.
Ya ramen şey hassas bir konu. Çok iyi olursa.
Ama yumurta olmaz ya.
Yumurtayı ben
ama
de biraz
yumurtayı güzel edeyim yapıyorlar böyle.
Abi yumurta haşlıyorsun, koyuyorsun.
Japonların o sarısı içinde böyle şey gibi oluyor, böyle akışkan ama lağ gibi böyle.
Aynen. O Allah böyle Allah. Sirkenin içinde işte ne bileyim
ama
böyle soyanın
büyük,
içinde bekletiyorlar.
Ne biliyor musun? O içindeki su var ya.
Evet.
Onu böyle 3 gün falan, 3 günde hazırlıyorlar falan, öyle hikayeler var. Orada o kıymetli.
Hocam özellikle şimdi öğrenci kardeşlerimizin böyle bir ramen bağımlılığı var şu anda. Hem ucuz olduğu için hem de bu animelerden, mangalardan.
Oradan Japon, çok aşina.
Oradan da aşinalar. Hocam marketlerden 5 liraya 10 liraya alıyorlar kutuyu. İçine suyu koyuyorsun. Bir de bir tane içinde paket çıkıyor. Paketin içinde işte toz var. Tozu koyuyorsun. Evet. Tavuk suyu ramenmiş. Abi kim
lezzeti
bilir ne
güzel,
onlar
ben
ya.
Seviyorum.
Bak
onları,
lezzeti güzel de hocam ne olduğu belli değil Allah aşkına ya. İçinde Çin tuzu mu var?
Her
tavuğun,
şey var evet.
Tavuk tozu. Bir tavuk toz haline gelir mi hocam yani tavuk?
Şey biraz böyle ufak parçalar oluyor.
Bildiğin bulyon gibi bir şey.
Evet evet biraz
ama
öyle.
Ama zararlı olmasın hocam bunlar
öyle,
ya.
Öyledir.
Yani ucuz diye millet bunu yiyor yani.
Benim yediğim şey bence zararlı değil, bayağı sağlıklı gibi de hissettiriyor.
Olabilir.
Çok
eğer
iyi
yerinde yapıyorsa,
çok
güzel
iyi
yapıyorsa. Sonuçta makarna yiyorsun aslında ya, bakarsan.
Makarna
ama sulu.
Ve tavuk sulu.
Evet, eğer tavuk da tavuksa yani haşlanmış tavuğun
parçaları
suyuysa.
Parçaları zaten hani
tamam, o zaman
tavuklu veriyorlar.
O zaman
yenir.
Ne kadar etli abi? Mesela bir ramen dediğin ne kadar
abi
bu?
Abi ben füme etli işte 2 tane yumurtalı, bunların hepsini ekstra koyuyorsun falan.
Bayağı protein.
500 lira.
500 liraya pahalı bence.
Ama bence
iyi, böyle bir şey
ben
için
ben dün
iyi
başka bir şey yemedim.
Ekonomimiz bu hale geldi ya. 500
ya,
liraya
500 lira iyi kaldı.
Değil ya.
Abi 500 lira eriştemi yiyeceğim abi, gözünü seveyim. Gerçi et diyorsun içinde, kuru et
tabii,
var
tabii
diyorsun.
Tabii tabii, füme et vardı, yumurta
ya
vardı.
Ya standart bir yerde yediğin zaman artık zaten o paraları veriyorsun.
İnsan karnını bugün minimum kaça doyurur hocam bir oyunda?
Tavuk pilav yerse 130'a.
Minimum.
Minimum.
130'da tavuk pilav kalmadı ya.
Var şuradaki 130'da.
Öyle mi?
Aynen.
Ben bol tavuk yiyorum. Kaç
bol
para
tavuk
veriyorum
190.
Acaba? 190. Öyle bir şey. Ben de 200'e yakın bir para veriyorum yani tavuğa.
Evet.
Evet, buraya geldik yani. Ben dün mesela kardeşimle konuşuyordum. Yemek söyledim oradan. Dürüm ve Adana dürüm patlattım hocam, ayıptır söylemesi. Yanında da
afiyet
bir
olsun. Geçen
tavuk kanat yapıştırdım.
Oh.
Bir de ayran.
1000
1200 lira falan tuttu. Ve şok oldu. 6 yıldır Kanada'da yaşıyor. Dedi ki abi ne olmuşsunuz dedi ya. 6 sene önce buradan giderken 1100 lira mı? Ne diyorsun sen dedi ya. Ne diyorsun dedi ya.
Gerçekten
1100
öyle.
Lira nasıl olabilir dedi. Olabiliyor. Biz de alıştık abi buna. Yani bu saatten sonra mesela o günlerin geri gelme ihtimali var mı? Ben mesela Özcan Show, hatırlıyorsun Özcan Show yapıyordum hocam. Özcan Show'un bir videosuna denk geldim geçen gün. Pandemi zamanında yapmışım ben bunu. Radi karakteri şey diyor. Bir tabak salçalı makarnaya 35 lira verdik diyor.
350 artık
35 lira o. Evet. Tabii. 350'den 350. Bile fazla belki 400 lira falan. Yani bizim şu anda mesela 100 bin lira kazanıyorsa bir insan bugün maaş olarak diyelim ki. Aslında 10 bin lira olduğunu unutmamalı. 1 milyon lirası olan bir vatandaş onun aslında 100 bin lira olduğunu unutmamalı. Çünkü bazen unutuyoruz. Aa iyi para var harcayalım falan kafasına giriyoruz. Ona bölelim abi. Kazandığımızı ona bölelim. Aslında rakamların hiçbir değeri yok. Maalesef biraz öyle bir dönemdeyiz.
Murat Özsoy'la Charles.
İstanbul ve Antalya dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri arasında ilk ona girmiş.
Aynen.
Ki ben şaşırmadım buna. İstanbul zaten daha önce de böyle bir listede olmuş olması
İstanbul
gerekiyor.
İstanbul çoğu şehri geçiyor zaten.
Yani geçmesi lazım. Antalya. Hocam Antalya'ya gittin mi?
Kaç defa gittim.
Başkanım Antalya'ya gittin
Tabii
mi?
Tabii ki gittim.
Şimdi Antalya'ya ben de gittim ama Antalya'ya mesela çok giden insanın yani çoğu Antalya'yı görmüş çoğu insan Antalya'yı görmemiş olabilir. Şu oteller var ya hocam 5 yıldızlı
evet.
Her şey dahil.
Evet.
Şimdi Antalya gibi bir yerde böyle bir şeye gerek var mı diye düşünüyorum. Yani doğası var Antalya'nın, her yerde koyları var, her yerde şelaleler bilmem neler, bir sürü şey, kanyonlar şunlar bunlar varken turistler özellikle gidiyorlar hocam, bir otele yerleşiyorlar. Otel de şehrin dışında oluyor genelde, havalimanına yakın bir yerde. Servis onları getiriyor, bırakıyor, sonra alıyor oradan götürüyor 5 gün sonra. Yani Antalya'yı gördükleri şey o bir tane kaydırak.
Evet, orayı görüyorlar.
Evet, açık büfe sırası.
Evet.
Çocuk havuzu. Yani böyle Antalya'yı resmedesek bunları çizecekler gibi bir şey yani. Animasyonlar, balon patlatmaca, kucağına oturup balon patlatıyorsun falan, böyle bir şey. Halbuki Antalya'nın neleri neleri var hocam. Sen gezdin mi Antalya'yı hakkını vererek?
Yani o dediğin yerlere de gittim. Antalya'nın içinde de.
Evet.
Yani müzik çalmaya gitmiştim birkaç defa.
Evet. Ama bu
benim
oteller.
Dedelerden bir tanesi de Antalya'da.
Ha, tamam
arada.
O zaman görmüş olabilirsin belki de. Çünkü şu oteller biraz turizmi aslında öldürüyorlar bir anlamda sanki. Bir geliyor bana
ucuz
yani.
Uzatıyorlar gibi.
Evet yani şöyle, parayı otel alıyor abi. Tamam, döviz geliyor turistten ama otel alıyor dövizi ve turisti orada kitlemek için her şey var. Mesela tabii. Diyelim Antalya'da işte atıyorum bir antik kent mi var? Otelin ortasına adam karton pierden, alçıdan bir antik kent kurmuş mesela. Böyle şeyler görüyorsun böyle otellerde falan, işte bilmem ne palas, bilmem ne şey falan filan. Halbuki neler neler varmış. Mesela Düden Şelalesi diye bir şey var hocam.
Ben gittim.
Antalya'da gittin
evet,
mi?
Gittim.
Şelale çok güzel bir şey değil mi ya?
Güzel. Ama bir dünyada ne şelaleler var
evet,
mesela.
Bizimkisi biraz aynen. mini bizim şelale hiç... gibi. Böyle ufak kendi haline
evet,
bir şelale
tatlı,
gibi
güzel
düşünelim.
Bir şelale.
Ama gene de gürül gürül akıyor olması
tabii.
Ve bunun mesela yani kimse mesela kardeşim bunu kesin kapatın bunu boşa gidiyor demiyor ya ona mesela. Çok güzel bir şey bu. Yani evrenin sonsuzluğuyla ilgili bana bir şey veriyor yani bir pozitif bir şey veriyor yani.
Doğası evren çok akışında. Güzel değil mi Antalya'nın ya, böyle şehir var, upuzun plaj var içinde.
Evet hocam.
Dağ görüyorsun.
Evet hocam, neler neler var ya.
Ben teleferikle böyle bir tepeye falan da çıkmıştım.
Manavgat Şelalesi var sonra, o da bir şelale yani
evet.
O da bir şelalemiz. Olimpos tarafları vardı hocam, oralarda da daha çok böyle ağaç evler, ağaç oteller falan buralar. Plajları desen Konya Altı diye bir plajı var
evet.
Kilometrelerce uzun. Rahatlıkla gidip
çok güzel
evet.
Köftesi piyazı var.
Öyle
Antalya
mi?
Antalya piyazı şeyli.
Öyle mi? Antalya'nın mesela meşhur bir yemeği var mı? Meşhur bir yemeği Antalya'nın. Meşhur.
Şiş şeyi var işte. O şiş köftesi falan meşhur. Bir de bayağı böyle gastronomik olarak iyi yerler var.
Kanyonları var hocam. Köprülü Kanyon, Tazı Kanyonu bunlar var Antalya. Sapadere Kanyonu bunlar var Antalya'da. Antalya'ya gidip eğer bir otelde kaldıysanız 4 gün 5 gün ve hiç çıkmadıysanız çok şey kaçırmış olabilirsiniz. Antalya'ya gidelim, Antalya'nın hakkını vererek gezelim bence bu yaz.
Murat Özsoy'la Şarj.
Fenomen Türk'te pazartesi akşamının şarjını bitirdik. Pazartesinin sendromunu da bence paramparça ettik diye düşünüyorum. Bilgehan Başkan, ne diyorsun? Geçti gitti. Bence iyi de eğlenceli bir yayındı. Yarın akşam yine 18'den 20'ye burada sohbet, muhabbet, şarkı, türkü olacak. Bugünlük bu kadar. Şarjımız bitti. Yarın görüşürüz.
Murat Özsoy'la Şarj.